Ayrım 7.
Sevgili Cemal Süreya, şiir sürekli bir ihtilaldir ve yıkıcıdır diyordu. Günümüz insanı da kuşkusuz kendi nesnel gerçeğinde beslenen bireylerden oluşuyor. Günümüz insanını karşılayacak şiiri de bugünün bireyleri yazacaklar. Yürekleri yeterince irkilmeyen, yollarda yürürken artık kartallar, şahinler gibi bakmayı unutmuş bireyler, bu denli kirlenmenin içinde sürekli bir ihtilal ve yıkıcı olması gereken şiiri üretebilecekler mi dersin? 21. yüzyılda bir Aragon, Baudelaire, daha eskilerden düz yazıda Montaigne ve Shakespeare'ler bu uydu antenlerinin, bilgisayarların dünyasında yeniden var olabilecekler mi dersin? Buna çok inanmak istiyorum. Çürüme dönemlerinde toplumların silkindiğine inanmıyorum ben. Dikkat edilirse dünya tarihinde de çürümüş toplumların içinden müthiş filizler çıkmıştır. Küfre yaklaştıkça artıyor inancım, diyor İsmet Özel. Onun bu dizesini çok seviyorum. İnsanlar balçığı, yoksulluğu gördükçe silkiniyorlar. İnsanın böyle sürpriz bir yanı var. Bugün bu kadar yozluğun ortasında, bu kadar alçakça cinayetlerin işlendiği bir toplumda, faili meçhullerin olduğu ve her şeyin parayla hesaplandığı bir toplumda, bir tek dizeye bağlanan ve bir tek dize için hayatını feda etmeye hazır pırıl pırıl gençleri görüyorum. Oysa ki evlerinde her gün para konuşuluyor bu gençlerin. Babaları borsa konuşuyor, anaları altın konuşuyor ve televizyonlardan paparazziler saldırıyor bu temiz insanların üzerine. Ama onlar senin benim imza günlerimiz gelip saatlerce bekliyorlar. İnadına var olmak ve bir şeyleri güzelleştirebilmek için nasıl çırpınıyorlar? Yeter diyorlar bu genç insanlar. Bunca pislik yeter. Bu nedenle gençlere baktıkça Türkiye'nin bir sıcaklığa gebe olduğunu düşünüyorum. Bir barış özlemi var, onu görüyorum. İmza günlerimde bazı gençler MHP'nin filan sayısal oranlarla nasıl güçlendiğinden söz ediyorlar. Fanatik İslamcıların sayılarından söz ediyorlar. Sayılarla hiçbir şeyi açıklamayın. İnsanoğlu bir sürprizdir çünkü ve hiç umulmadık anda sayılarla orantılı olmayan inanılmaz şeyler yaratabilir. Çekoslovakya Devlet Başkanı Havel'e çok önem veriyorum. Havel diyor ki bir yazısında, birisi çıkıp bir mahallede bir laf eder, sıradan birisidir. Musluk tamircisi filan da olabilir. Sözüne yıllarca sadık kalır ve mahallesinin ve hatta halkının yazgısını değiştirebilir. Bu yüzden sayılarla uğraşmamak, her şeyi sayılarla açıklamamak gerekir. Nitelik önemlidir, nicelik değil. Tarih bunu açıklamıştır. Yazarlığı dışında bildiğim bir de senarist cezmi var. Sinemaya dair ne söylemek istersin? Sinemaya aşığım. Sinemaların o karanlık salonları mabettir benim için. Sinema günlerinde bütün ilişkilerimi keserim. Kimseyi görmem. Ne annemi, ne sevgilimi, kimseyi görmek istemem. Sinema günlerinde 15 gün benim için Kudüs'e, Mekke'ye gitmek gibi kutsal bir şeydir. Sinema insanlığın büyük şölenlerinden biridir. Çocukluğumdan beri sinemayla çok ilgiliyim. Senaryo yazmaya da eskiden beri hevesliydim. Sonra yazdım ve Çözülmeler filmini Yusuf Kurçenli ile birlikte gerçekleştirdik. Yine sinemaya dönük öyküler yazıyorum. Leman'da yazdığım bazı öyküler görsel ögeler taşırlar. Sinemasal boyutları vardır. Fakat Türkiye'de senaryo yazarlığı çok vefasız bir uğraştır. Aldığınız ücret, maruz kaldığınız davranışlar ve onca emek boşa gider. Benim Beyoğlu'nda senarist arkadaşlarım var. Açlar. Ellerinde dosyalarla dolaşıp senaryolarının çekilmesini umutla bekliyorlar. Çay içecek paraları yok. Bu yıllardır böyle ve o kadar aşıklar ki yaptıkları işe, bir gün bir yönetmenin gelip senaryolarını alıp çekmesini bekliyorlar. Ben o insanların acılarına tanığım ve bir gün bunları da yazmak istiyorum. Kendi evlatlarını yiyen bir sektördür sinema sektörü. Bir Cevat Kurtuluş aç ölmüştür. Bir Sami Haz'ın sesin hali ortadadır. Nubar Terziyan'ın nasıl öldüğü sorulup araştırılsın. Bir Yadigar Ejder kafasını Taksim Parkı'nın duvarlarına vurarak öldü. Bir lokma ekmeğe, bir sıcak çorbaya muhtaç öldüler. Cevat Kurtuluş Avrupa'da yaşasaydı yardımcı karakter oyuncu olarak çok zengin olurdu. Kandemir Konduk Cevat Kurtuluş'a yolda rastlayıp mahallenin muhtarlarında oynar mısınız diye soruyor. Anlaşıyorlar. Aylarca işsiz olan Cevat Kurtuluş evine gelip büyük bir sevinçle iş aldığını karısına anlatıyor. Çok mutlu oluyorlar fakat bir sonraki gece ölüyor Cevat Kurtuluş. Karısı daha sonra Kandemir Konduk'a telefon ediyor. Efendim, siz eşime rol teklif etmiştiniz ama onu kaybettik. Fakat bilin ki Mutlu öldü, diyor. Kutlu Altuğ'un Karanlık Sular adlı bir filmi var. O filmde Cevat Kurtuluş'u izlemek gerekir. Parmak ısırtıyor, inanılmaz bir yetenek. Yazık değil mi? Bu acımasızlığı nasıl öderiz? Senaryo ise sinemanın temel taşıdır. Senaryo olmadan sinema yoktur. Fakat bir senariste, makyörden, set işçisinden, dekorcudan az ücret ödeyen bir sektör ayakta kalamaz, yaşayamaz. Ömer Kavur'a göre geçtiğimiz yıl iki film çevrilmiş, düşünebiliyor musunuz? Bu yüzden artık senaryo yazmak içimden gelmiyor. Ne bir iki yıl bir senaryoyla uğraşacak enerjim ne de zamanım var. O enerjimi yazılarıma, şiire vermeyi yeğliyorum. Biri Türkiye'nin ilk kadın başbakanı Tansu Çiller, öteki ilk Kürt kadın parlamenteri Leyla Zana. Bu iki prototip için ayrı ayrı neler söylemek istersin? Evet, iki uçtaki iki kadın. Ben kadın hareketinin savunucularından biriyim. Bu ülkede kadınların ezildiğine ve birçok haktan yoksun olduklarına inanıyorum. Onların toplumsal hayata çıkmalarını önemsiyorum. Çiller başbakan olduğunda kadınlar çok sevindiler. Artık bizden de bir başbakan çıktı. Erkek egemen toplum biraz olsun değişecek diye düşündüler. Ancak ben buna kuşkuyla yaklaştım. Çünkü bayrak, ezan, Kur'an diyen ve şöven duygularla hareket edip kolay alkış alan bir insanın kadın kimliğiyle ilgili bir takım kazanımlar sağlayamayacağını düşünüyordum. Tansu Çiller hakkında daha önce yazdığım bir yazıda, "Onun cinsiyeti yok, o artık bir hayalettir. Hayaletlerin cinsiyeti olur mu?" diye yazmıştım. Gerçekten onun cinsiyeti olduğunu düşünmüyorum. Zira ben kadınların daha şefkatli olduklarını, anaç duygular taşıdıklarını ve bir çocuğu emzirmenin, onu karnında barındırmanın çok özel duygular yarattığını düşünüyorum. Çiller de bir anne ama çocuğunu karnında taşımış bir insan olarak, Türk insanı ya da gerilla olsun, sonuçta gencecik insanların acılarına, oradaki kadınların feryatlarına duyarlı olmalıydı. Oysa ki Kürt sorununda barış elimizin altında. Barış bize çok yakın ama sorun askerlere havale edilince böylesi acılarla karşılaştık. Acı katmerlendi ve yürekleri dağlandı anaların. Feryatlar artık dağları aşıyor. Ne var ki kana kan, intikam mantığı güdüldü. Bu mantığı güden bir insan büyük vebal altındadır. O bir hayalettir. Onun cinsiyeti yoktur. Leyla Zana çok sevip saydığım bir insan. Gerçekten yürekli bir kadın. Mecliste yaptığı konuşma beni çok heyecanlandırmıştı. Şunu diyordu. Ben bu yemini Türk ve Kürt halklarının kardeşliği için ediyorum. Bu söze sarılmalıydı insanlar. Sarılmalıydık. Leyla Zana ve diğer depliler bence barışın ön koşuluydular. Bu insanlar Türkiye'ye barışı getirebilecek insanlardı. Leyla Zana Kürt kadınlarının da bir sembolüdür. Evet, iki uçtaki kadın. Biri savaş, diğeri barış yanlısı. Biri iktidar, diğeri cezaevinde. Türkiye'nin tavrını anlamak mümkün değil. Bakın nelerle uğraşıyoruz. Leyla Zana'ya Nobel Barış Ödülü verilmesi tartışılırken, Hacettepe Üniversitesi Senatosu karar vermiş. Norveç'teki Oslo Üniversitesi ile ilişkilerini kesiyormuş. Ne kadar garip. Üniversite bir bilim kurumudur. Onları ne ilgilendiriyor anlamıyorum. Hacettepe Üniversitesi bugüne dek barış için bir şey yapmış mıdır? Bu ne ucuzluktur? Ben Leyla Zana'yı yürekten destekliyorum ve diyorum ki barış olsun. İnanıyorum ki barışı silahların, namluların susması ve ordunun, askerlerin çekilmesi olarak sınırlamıyorsun. Kendi hayatlarımızdaki, kendi işlerimizdeki barış ve savaş. Sokaktaki ilişkilerdeki savaş ya da faşizm hakkında söyleyeceklerin de olmalı. Çok güzel bir soru bu. Asıl savaş barış dönemlerinde yaşanır bence. Bir dizem vardı benim. Barışı özledim, savaş çıktı diyordum. Günlük hayattaki faşizme dikkat etmek lazım. ses tonlarına, vücut hareketlerine, insanların birbirlerinin sözünü kesmelerine, birbirlerinin fizikleriyle, sosyal ve kültürel özellikleriyle alay etmelerine, aşağılamalarına bakmak lazım. İnsanların yüzlerine kapanan kapılara bakmak lazım. Bir gün içinde kaç kişi kaç kişinin suratına telefonu kapıyor, bir günde kaç kişi kaç kişiyi evlerden kovuyor. Sonra iş yerlerindeki faşizm. Kaç kişi kaç kişinin bir yarasına merhem oluyor? Kaç kişi kaç kişinin hastasına bir çiçek götürüyor? Karşılıksız sevgilere bakalım. Farklı kimliklerde oldukları için ayrılan gençlere bakalım. Türk, Kürt diye, Alevi, Sünni diye evlenemeyen gençlere bakalım. Sigortasız işçilere bakalım. Veya üstü başı kötü diye bir salona alınmayan insanlara bakalım. El ele tutuşan gençleri azarlayanlara bakalım. Silahların faşizmi oldukça görece. Daha onulmaz ve uzun vadede daha yakıcı olan gündelik hayatlarımızdaki faşizm. Asıl olan işlerimizdeki faşizmi yenebilmemiz ve bu konuda galip bireyler olarak çıkabilmemiz. Silahların faşizmi diner çünkü. Evet, ben de öyle düşünüyorum. Sağlıklı toplumlara böyle varılabilir. Senin duyarlılığında özgürce geziniyor ve daldan dala atlıyoruz sevgili Cezmi. Sence kutsal kitapların tanımladığı gibi iki ruhun bütünleşmesiyle ifade bulan büyük aşklar var mıdır günümüzde? Yoksa herkes kendi sevgisiyle yalnız mıdır? Pavese'nin örselenmişliği mi, yoksa Romeo ve Juliet mi bizim gerçekliğimiz? Sevgili Yılmaz, benim aşk konusunda artık bazı tereddütlerim, kuşkularım var. Sistem ve bu sistemin kuralları öyle acımasız ki. Bu sistemde yaşayıp tutunmaya çalışmak ve aşk artık giderek iki uzlaşmaz çelişki gibi geliyor bana. Ben aşkın reddiyle de yaşanması gerektiğini düşünüyorum. Bazı gençleri ise bu konuda hiç anlamıyorum. Diyorlar ki hem iyi bir arabamız hem iyi bir işimiz olsun ve hem de mükemmel bir aşk yaşayalım. Güzel yerlerden alışveriş yapalım, tatillerimizi en iyi yerlerde geçirelim diyorlar. Durun diyorum, hepsi olmaz. Çünkü ya maddi değerlerle kuşanmış bir hayat, bir zenginlik ya da aşk. Gençler hem garanti istiyorlar hem de aşk. Oysa hayat bu kadar kolay değildir. Garantinin olduğu yerde aşk yoktur. Aşk her türlü riski göze almalıdır. Kimileri aşkı ille de kavuşmakla açıklıyorlar. Hayır, aşk kavuşmak değildir. Aşk yoksulluğun acısıdır. Hem sistemle barışık hem de aşık olunur mu? Kanımca aşk ontolojik bir durumdur ve sisteme reddiyle ile at başı gider. Ancak muhalif insanlar ya da nihilist insanlar bu sistemde aşık olabilirler. Örneğin Ergüder Yoldaş gerçekten aşık olabilir. Aşk ödünsüzlüğü sever çünkü. Aşk adına çoğu zaman cinsel güdülerin öne çıktığı yanılsama ve karmaşalarda sürüyor günlük hayatlarımızda. Onların birçoğu küçük hoşluklar, çekicilikler. 2 gün sürüyor. 2 gün sonra başka bir yolculuk başlıyor ve insanlar birbirlerine rengarenk oyuncaklara bakar gibi bakıyorlar artık. Ferhat ile Şirin, Kerem ile Aslı ya da Kafka ile Milena ve benzeri örneklere uzayabilecek o büyük ya da bugüne kıyasla abartılı aşklar günümüz insanı için sence çok mu uzak artık? Çok uzak, evet. Romeo 1996 dünyasında yaşasaydı biraz zor Romeo olurdu. Herkes bir yerlerden hızla gelip geçerken imajlar, etiketler, vitrinler haline getiriliyoruz. Öz olan yitiriliyor mu dersin? Kıyaslamanın olduğu yerde aşk olmaz. Sınıfsal ilişkiler hızla gelişiyor ve herkes birbirini diğeriyle kıyaslıyor. Kapitalizm hızla yayıldıkça rant ilişkileri de gelişiyor ve herkes bir diğeri için kolayca vazgeçilebilir hale geliyor. İnsanlar bir ilişkiyi bir diğeriyle değiştirebilir olarak görmeye başlıyorlar. Bu rahatlığı ve kolay ilişkileri yaşayan insanların aşık olabilmeleri mümkün değildir. Bir insanın kendisini koruması lazım. Mesela televizyondan koruması lazım. Rant ilişkilerinden koruması lazım. İnsanın bu sistemde ruhunu temiz tutması lazım. Sahiplenmeyle, tutkuyla aşkı karıştırıyoruz. Bu yüzden adını aşk dedikleri bir günde nefrete dönüşebiliyor. İnsan sevdiği insana kötü davranabilir mi? Bir fiske vurabilir mi? Sanırım Japonya'da bir ahçı sevdiği kadını parçalara bölüp biftek yapmış ve buzdolabına koymuş. Günümüz aşkları böyle, lime lime ediyoruz. Bunun İtalya'da filmi de çekildi. Sahiplenme anlayışı her alanda geçerli. aşkta da, akrabalık ya da dostluk ilişkisinde de geçerli. Sonsuz bir anımsamadır aşk. Bir gül yaprağının üzerindeki çiğ damlası kadar inceliklidir oysa. Bırakıp gitmesini de bilmekse aşk, herkes kendi sevgisini sever diyebilir miyiz? Karşılıksız aşk insanı bir anlamda besler, hayata bağlar. İlle de bir karşılığının olması gerekmez. İnsanlar sevmekten çok sevilmek istiyorlar. Aslında tek taraflı sevilmek. Yolunmuş tavuk gibi olmak demektir. Asıl olan sevmektir. Sevmeyi küçültücü bir durum, bir düşkünlük durumu olarak algılayanlar çok. Sistem insanları ne hale getiriyor? Hele gençler arasında güvensizlik hakim. Önce o söylesin sevdiğini, diyorlar. Küçük düşmekten korkuyorlar. İnsanlar ayaklarını yere sağlam basmak, güvenlikte olmak ve aşkta hep galip gelmek istiyorlar. Acı çekmekten korkuyorlar. Garantinin üzerine aşk kurulabilir mi? Aşk bir tehlikeye atılmaktır. Belirsiz bir yolculuğa çıkmaktır. Lekesiz bir şiirdir aşk. Aşk ve kıskançlık peki? Sahiplenmek kıskançlığı getiriyor. Birine sahiplenme duygusuyla yaklaşırsam onu kıskanırım. Oysa aşkın, gerçek bir aşkın içinde kıskançlık yoktur. Az önce güzel bir şey söyledin. Donanımlı insanlar yıkılmazlar ve artarlar. Ama daha duygusal yönelmelere kendini koy verenler eksilirler, dedin. Sevilen insan başkalarıyla mutluysa ondan mutluluk payı da çıkarabilmeliyiz. Bizim şarkılarımıza bakalım. Kıskanırım seni ben, kıskanırım kendimden ve beddualar, intizarlar. Dilerim benden ayrılırsan hiç mutlu olma, yüzün gülmesin, öl gibi. Hep sürün, ağla gibi. Şu aşklara bakın. Böyle aşk tanımı olabilir mi? Bu aşk değil, faşizm. İnsan sevdiği insana hiç böyle temennilerde bulunabilir mi? İnsan ilişkilerindeki mutsuzluğumuz ve örselenmelerimiz hakkında neler diyeceksin? Ben de çok örselendim ve haksızlığa uğradım. İnsanımızın bir zaafı var. İç dünyalarını ele vermekten korkuyorlar. En büyük kuşku duyulan varlık iç dünya. Birileriyle bir meyhanede oturuyor, sımsıcak bir sohbeti, dostluğu yaşıyorsunuz. Ertesi gün onunla bir başka mekanda ya da iş yerinde karşılaşıp o yakınlaşmayı anımsamak istediğinizde birden karşınıza bambaşka biri çıkıyor ve şunu söylüyor. Orası başkaydı, burası başka. Nasıl başka? Oradaki sen değil miydin? İş yerinde başka bir insan mısın? Sen kaç kişisin kardeşim? İnsanlar iş dünyalarını ele vermekten delice korkuyorlar. Çünkü dışlanmaktan, yalnız bırakılmaktan korkuyorlar. Ve bu nedenle de herkes kendi kuyusunda yaşıyor. Ben zaaflarımla, iç dünyamdaki bir takım heyecanlar ve arayışlarla ortaya çıkıyorum. Bununla da insanların kendi iç dünyalarına dönmelerini sağlamayı gözetiyorum. İnsanlar ruhlarıyla hareket etmekten sakınıyorlar. Çoğu insan o kuru mantıklarıyla ve pragmatik duygularıyla yaşıyorlar. Bu süreç o insanların ruhlarının güdükleşmesine neden oluyor. Bu da iç dünyaları kurutuyor ve parça parça bir hayat çıkıyor ortaya. İş yerinde başka, meyhanede başka, sevgiliyle başka, yolda başka insanlar çıkıyor karşımıza. Bu yüzden tanıdığımızı sandığımız insanları bazen koyduğumuz yerlerde bulamıyoruz. Kanımca ruhsal bir sorun var Türkiye'de. Bu ülkede kurumlar gelişmediği için insanlar dışlanmaktan çok korkuyorlar. Ya kimsesiz kalırsam, itilirsem, yalnızlaşırsam diye irkiliyorlar. Senin ruhun yoksa eğer, itilsen ne olur, yalnız kalsan ne olur? Bir gruba, tarikata alınsan ne olur, alınmasan ne olur? Bence bir insan için dünyanın en büyük felaketi bir ruhu olmamasıdır. İnsanlar bu felaketi yeğliyorlar. Bir çevrede kalmak, bir aidiyet sıfatı alabilmek için yeğliyorlar. Beni kimse bu halde olacaksam korumasın, kollamasın ama benim ruhum bana ait olsun. Ben kendi içimde yolculuk edeyim, bu bana yeter demiyorlar. Yaşanan dram budur. Fransız şairi Baudelaire, bütün mesele evlerimize, odalarımıza kapanmayı bilmemekten geliyor başımıza, diyordu. Biz de bilmiyor ve Diyojen gibi kesintisiz serüvenlerde insanı arıyoruz. Örselenmeler kanımca biraz da bundan kaynaklanıyor. Bu söyleşi kapsamında söylediklerin bu yargımı da yeterince açıklıyor. Yaşadığımız bütün bu acılar için neler dersin? Bu acılar büyüyünce bizi adam eder mi sence? Acılarıma çok saygılıyım. Acılarım beni var etmiştir. Acılarıma sadık ve yetilmişliğime saygılıyım. Onlar bana duyarlılık kazandırdı. Biz dünya yurttaşıyız ama köklerimizle de olmamız gerektiğini düşünüyorum. Yerellikten, köklerimizden beslenmemiz de gerekiyorsa, dallarımız nereye giderse gitsin, köklerimizde mutlaka bir kentimiz, sokağımız vardır. Cezmersuz'un sokağı hangisi, kent neresidir? Belki bunu sen iyi anlayabilirsin. Yoksulluk, dışlanmışlık beni inanılmaz biçimde çekiyor. Mesela ben Diyarbakır'ın arka sokaklarında çok mutlu olduğumu düşündüm. O daracık evler, o karanlık pencereler ve o pencerelerdeki hüzünlü çocuk yüzleri. O yüzlerdeki sorgulayan simsiyah gözler beni çok heyecanlandırmıştı. Kentim ise şüphesiz İstanbul. Doğup büyüdüğüm, biçimlendiğim, kimliğimi bulduğum, itilip kakıldığım, dayak yediğim, delicesine umutsuzluğa kapıldığım, büyük bir coşkuyla aşık olduğum. Minibüslerine hayranım İstanbul'un, arabesk şarkılarına da. Arabesk şarkılarla büyüdük. Minibüslerde hep arabesk çalar İstanbul'un. Belki o an birine aşıksınızdır ve minibüsteki arabesk o sevgiyle fevkalade bütünleşir birden. O şarkıya sempati duyarsınız. Ben kimi elit aydınlar gibi arabeske tavır alamıyorum. Çünkü ben minibüslerde yolculuk ettim hep. O minibüslerdeki insan sıcaklığını, yoğunluğunu yaşadım. İstanbul'u minibüslerinden ayrı düşünemiyorum. Birkaç yıl önce İstanbul'a apansız geldiğimde senin de uğradığını bildiğim bir mekanda Cezmersöz'ü aradığımı söylediğimde alaycı bir edayla "O mu? Bir bakarsın bir pilavcı ile oturmuştur, bir bakarsın tinerci çocukların peşine takılmıştır ya da bir sinema figüranı ile bir sokağın kuytu yerinde şarap içiyordur. Öyle bir adamdır işte, zor bulursun," demişlerdi. Bunu söylediklerinde sanki yatsıyorlardı. O an benim aklıma bir Sait Faik geldi. Orhan Veli geldi. Neden varoşlarda hayatla cebelleşen bu mazlum insanların yüreklerini açıp göstermek istiyorsun? Neden bu insanlar? Bunu bir kez daha sormak istiyorum. Belki yadırgayacaksın ama babamın subay olmasına rağmen ve orta burjuvadan gelen bir aileye mensup olmama rağmen garip bir biçimde yoksullarla aramda bir kan bağı var. Her ne kadar farklı bir görüntüm varsa da yoksulluğun içime kazındığını düşünüyorum. O insanları anlıyor ve seviyorum. Zengin mekanlarda kendim olamıyorum, sıkılıyorum. Çok lüks lokantalarda elimi kolumu koyacak yer bulamıyorum. Salaş mekanlarda, meyhanelerde, hakiki insanlar arasında ben daha mutlu oluyorum. Belki de bana öyle geliyor. Ne varsa yoksullukta var. Hayatın büyüsü doyumda değil, doyumsuzlukta. Doyum sağlamayı istemiyorum. Örneğin çok iyi bir refah düzeyinin beni bu yazacaklarımdan alıkoyacağını ya da işimi kurutacağını düşünüyorum. Böyle garip bir inancım da var. Mesela Sait Faik'in yaşam tavrı, duruşu beni çok etkilemiştir. Sait Faik, hayatı boyunca yazar kimliğiyle bu insanların arasında olmamıştır. Batakhanelerde, kumarhanelerde, çingene kızlarının yaşadığı mekanlara en yalın kimliğiyle yeni halktan biri olarak girmiştir. Orada pezevenklerle, orospularla, komilerle, çiçekçi kızlarla birlikte olmuştur ve o insanlar Sait Faik'i Çakır lakabıyla bilmişlerdir. Sait Faik onlarla birebir, direkt ilişki kurmuştur, sıcak ve içten ilişkiler kurmuştur. Bir gün dostu Yaşar Nabi Nayır'ı götürmüş o evrene. Yaşar Nabi kravatlı ve aristokrat bir adam, bir İstanbul beyefendisi. Bakmış ki pezevenkler çakır geldi diye bağırıyorlar, orospular yanağından makas alıyorlar, turşucular onu kucaklıyorlar, tombalacılar neredesin çakır görünmüyorsun diye soruyorlar, kestaneciler, pilavcılar ona koşuyorlar. Bu yüzden onun öyküleri içeriden, daha derinden değil mi? Sait Faik öldüğünde onun o küçük vakur insanları cenaze törenine geliyorlar. Bakıyorlar ki aristokratlar, beyefendiler hep orada. Yazarlar, gazeteciler var. Sorunca irkilmişler. "Yahu bu adam yazarmış," diye çok şaşırmışlar. Onun bir yazar olduğunu cenaze töreninde öğrenmişler. Ben bu tavrı çok seviyorum. Belki Sait Faik cenaze töreninde de o insanların onu sade bir vatandaş olarak bilmelerini isterdi. Şimdi aydınlarımızın bu insanlarla ilişkilerinde hep bir egemenlik anlayışı var. Egemenlik ilişkisiyle sanat birlikte olmaz. Egemenlik ilişkisiyle öykü de olmaz, röportaj da olmaz, sanat olmaz. Bu yüzden yapılan işler büyük oranıyla sahte oluyor. Çünkü hayatın içindeki insanların birçok konuda resmi görüşleri vardır. Karşılarına egemen biri çıktığında o resmi görüşleri söylerler. Kendi fikirleri, duyguları değildir o an söyledikleri. Ancak kendilerine benzeyen insanları yüreklerini açıyorlar değil mi? Ağabey yerine beyefendi sıfatı araya bir set çekiyor çünkü. Evet, hemen tavır değiştirirler ve onlardan zor bilgi alırsınız. O yüzden ben Türk basınında yapılan birçok röportajın sahte ve gerçek dışı olduğunu düşünüyorum. Kimi araştırma şirketlerinin yaptıkları kamuoyu anketlerinin yanılma payları çok yüksek oranda. Çünkü bir türlü halkı anlamıyorlar ve bu ne menem şey diyorlar. Halk ne garip bir kuştur diyorlar. Evet, kuştur. Bir garip kuştur halk. Çünkü siz onlara egemenlik tavrıyla yaklaşıyorsunuz. Bu insanlar niye böyle diye diyerek bir türlü anlamıyorsunuz. Sokaktan, hayattan beslenmekle okuma, üretme çabındaki dengeyi nasıl sağlıyorsun? Sence aydınların, yazarların yeri tribünler mi, sahanın orta yeri mi? Nasıl bir denge? Önceleri sokaktan, halktan beslendim, sonra bir bilgi açığım olduğunu ve birçok kitabı okumadığımı hissedip eve kapandım. Son 2 yıldır çok sayıda kitap okudum. Fakat sadece okumanın anlamlı olmadığını düşünüyorum. Hayatla bilgi arasındaki dengenin mutlaka kurulması gerektiğine inanıyorum. Yani okunan kitapların, edinilen bilginin hayatın içinde sınanması gerektiğine. Bu dengeyi kuran insan sayısı çok az. Şimdi daha fazla hayata ve sokağa çıkmak gerekiyor. Hayatla doğrulanmadıkça hiçbir fikir fikir değildir. Sokağın karanlığına girmek gerekir. O ekmek fırınlarının, dilencilerin açık avuçlarının önünden geçmedikçe o fikirler fikir değildir. Onlar sadece saksı çiçekleridir ya da kelebek koleksiyonculuğudur. Bugün yazıların birçoğu kimsenin yüreğini titretmiyor, iz bırakmıyor. Hayatla sınanmıyor çünkü. Hayatın içine girmek lazım, sınanmak lazım. Yani sahanın orta yeri yerimiz. Acı çekmek, darbe görmek, dayak yemek lazım. İnsanın ruhuyla birlikte yaşaması lazım. Sokun ruhunuzu bu cenderenin içine, acı çekin. Başınıza belalar alın, karakollara düşün. Salaş meyhanelerde dayak yiyin. Hayatı yaşayın diyorum. Kaçmakla bir yere varamayız. Kaçamayız. Kaçamayız. Ankara, Kasım 1995. Kitabın sonu. 19 Ekim 1999.